Kitabın adı 11. Yazıt. Yazan Wilbur Smith. 33. Ayrım. Alevlerin ışığında tütsülenmiş göl balığı ve kara buğday çöreği yediler ve şafağın ilk ışıkları ile birlikte göl kıyısı boyunca ilerlemeye başladılar. Yarım fersah gittikten sonra kurumuş beyaz nehir yatağına geldiler. Tayita, Kalulu'ya, "Bu hangi nehir?" diye sordu. Ama cevabın ne olacağını biliyordu. "Bu Nil'di. Hala da öyle," dedi Kalulu. Tayita nehir yatağına bakarak "Tamamen kurumuş," diye bağırdı. Kıyıdan kıyıya genişliği 400 metreydi. Ama hiç su akmıyordu. Suyun yerine uzun bir adamın iki katı boyunda minyatür bambu ağaçlarına benzeyen fil otlarıyla dolmuştu. Mısır'dan buraya kadar 2000 fersah boyunca nehri takip ettik. Yol boyunca en azından ince akıntılar, birikintiler, dereler gördük. Ama burada çöl gibi kupkuru. Daha kuzeyde karşılaştığınız sular Semliki Nianzu Gölü'nden sızan, onun kollarından gelen sular diye açıkladı Kalulu. Bu Nil'di. Dünyanın en güçlü nehriydi. Şimdi ise hiçbir şey değil. Ona ne oldu diye sordu Tayita. Böylesine muazzam bir akıntıyı hangi şeytani güç durdurabildi? Bu senin bile hayal gücünü aşan bir şey büyücü. Kızıl taşlara varınca ne olduğunu gözünle göreceksin. Fen söylenenleri Meren'e tercüme ediyordu ve Meren kendini daha fazla tutamadı. Eğer kupkuru bir nehri takip edeceksek dedi, adamlarıma ve atlarıma nereden su bulacağım? Tayita, fillerin yaptığı gibi kazarak çıkaracaksın suyu dedi. Meren, bu yolculuk ne kadar sürecek diye sordu. Bu soru kendisine çevrilince Kalulu, Meren'e muzipçe gülümsedi ve "Bu daha çok atlarının dayanma gücüne ve kendi bacaklarının kuvvetine bağlı," diye cevap verdi. Hızla ilerlediler ve bir zamanlar ağzına kadar su dolu lagünler olan ve kuru kayalık geçitlerden tırmanıp şelalelerin gürlemesine yol açan durgun su birikintilerini geçtiler. 16 gün sonra Nil'in yatağına paralel uzanan alçak bir tepeye geldiler. Fersahlar boyu devam eden ormanın monotonluğunu bozan ilk görüntüydü bu. Kalulu, "O yüksek yerde Tamafupa kenti, yani halkımın yurdu var," dedi. "Oralardan Nalubale'nin büyük sularını görebilirsiniz." Tayita, "Hadi oraya gidelim," dedi. Parlak sarı gövdeli ağaçların arasından yamacı tırmandılar. Su olmadığı için ağaçlar da kurumuştu ve yapraksız dalları romatizmalı eklemler gibi bükülmüştü. Bayırın tepesine ulaşınca duman yeli burun deliklerini açıp başını savurdu. Kasırga da onun kadar heyecanlanmıştı. Hoplayıp zıplıyordu. Fen, "Seni kötü at," diyerek elindeki papirüs derliği hafifçe boynuna vurdu. "Usudur." Sonra Tayita'ya seslendi. "Onları heyecanlandıran ne büyücü?" "Kendin de koklayabilirsin," diye cevap verdi Tayita. "Kigelia çiçeği gibi serin ve tatlı kokuyor. Şimdi aldım." "Ama bu neyin kokusu?" Tayita, "Su," diye cevap verdi ve ileriyi gösterdi. Güney yönünde gümüşü bir bulut vardı ve altında ufak boyunca uzanan uçuk mavi bir kıvrım görünüyordu. Sonunda Nalubale. Karşılarına sağlam ağaçlardan yapılmış bir çit çıktı. Kapıları açıktı ve doğruca terk edilmiş Tamafupa köyüne girdiler. Belli ki burası daha önce gönençli, başarılı bir yaşam merkeziydi. Terk edilmiş kulübeler görkemliydi ve çatıları muhteşemdi. Ama şimdi ortalığa sinen sessizlik ürkütücüydü. Grubun geri kalanını çağırmak için kapıların bulunduğu yere döndüler. Cevap olarak kanter içinde ve soluk soluğa kalmış taşıyıcılarla birlikte Kalulu'nun tahterevanı ortaya çıktı. Tamafupa'nın kapılarının önünde toplandıklarında hepsi vakur ve düşüncelere dalmış durumda, gözlerini uzaktaki mavi suya dikmişlerdi. Sessizliği Tayita bozdu. "Nil anamızın kaynağı," dedi. Kalulu ise "Dünyanın sonu," diye yanıtladı. "O suların ardında boşluklardan ve yalandan başka bir şey yok." Tayita arkasını dönüp Tamafupa'yı çevreleyen koruyucu çitlere baktı. Tehlikeli bir diyarda düşman kabilelerle kuşatılmış durumdayız. Yola devam ederek burayı kullanacağız, dedi Meren'e. Hilto ile Şabako'yu adamlarıyla burada bırakacağız ki duvarları güçlendirsinler. Onlar bu işle uğraşırken biz de Kalulu ile gizemli kızıl taşları görmeye gideceğiz. Sabah olunca yola devam ettiler. 2 yılı aşkın bir süredir devam eden yolculuklarının en son aşamasıydı bu. Nehir yatağını takip ettiler. Çoğu zaman kurumuş geniş yatağın ortasından gidiyorlardı. Tekrar hafif bir kıvırma ulaştılar ve karşılarına suların aşındırdığı bir bayır çıktı. Üzerinde büyük bir kentin duvarlarına benzer kırmızı granitten yekpare duvar uzanıyordu. Meren, oğul, kutsal Horus ve baba, ilahi Osiris adına diye bağırdı. Bu ne kalesi? Bir Afrika imparatorunun kalesi mi? Kalulu sakin bir tavırla, gördüğünüz kızıl taşlardır dedi. Taita diğer arkadaşları kadar şaşırmış bir halde. Kim yerleştirmiş onları oraya diye sordu. İnsanlar değil dedi Kalulu. Bunlar insan elinden çıkma değil. Ne o zaman? Gelin, önce göstereyim size, sonra konuşabiliriz. İhtiyatla kızıl taşlara yaklaştılar. Sonunda Nil'in yatağını bir kıyıdan diğerine dek kapatan büyük kaya duvarın önünde durdular. Taita burada atından inerek duvar boyunca ağır ağır yürümeye başladı. Fen ve Meren de peşindeydi. İncelemek üzere aralıklı olarak durdular. Kaya bloğu mumdan akan bal mumu gibiydi. Taita, bu kaya bir zamanlar erimiş diye gözlem yaptı. Sonra bu ilginç şekilleri alarak soğumuş. Kalulu, haklısın dedi. Kesinlikle o şekilde biçimlenmiş. İmkansız gibi görünüyor ama bu kütle tek parça. Birbirine eklenmiş parçalardan oluşmuyor. Birleşme izi yok. En azından bir çatlak var büyücü. Fen ileriyi işaret etti. Keskin gözleri duvarın ortasında tepeden dibe kadar inen ince çatlağı fark etmişti. Oraya gittiklerinde Taita hançerini çıkarıp çatlağa sokmaya çalıştı ama çok dardı. Hançerin ucu ancak küçük parmağının ilk boğumu kadar girebilmişti içine. Halkım o yüzden buna kızıl taş değil de kızıl taşlar diyor dedi Kalulu. 2 bölüm halinde olduğu için. Taita duvarın dibini incelemek üzere diz çöktü. Getirilip buraya dikilmemiş dedi. Canavar bir mantar gibi toprağın ortasından fırlamış. Bu duvarın taşı etraftaki diğer taşlardan da farklı görünüyor. Yine haklısın dedi Kalulu. Çevredeki diğer kayalar gibi yontulmuyor ve ufalanmıyor. Yakından bakarsan adını da içindeki kızıl kristallerden aldığını anlayacaksın. Taita iyice yaklaşıp duvarı oluşturan minicik kristallerin güneş ışığında yakut gibi parlayışını izledi. Bunda garip ya da olağanüstü bir şey yok dedi yumuşak bir sesle. Sonra Kalulu'nun tahterevanına yaklaştı. Bu şey nasıl gelmiş buraya? Kesin olarak hiçbir şey söyleyemem büyücü. Üstelik de olay olduğunda buradaydım. Tanık olduysan nasıl geldiğini niye bilmiyorsun? Bunu sana sonra açıklarım dedi Kalulu. Şimdilik şu kadarını söyleyeyim. Benimle birlikte olaya tanık olan bir sürü insan vardı. Ama herkes bununla ilgili farklı bir efsane anlatıyor. Bütün bu taş duvar hayali diye belirtti Taita. Belki de gerçeğin tohumları efsanelerde ve fantazilerde gizlidir. Öyle de olabilir. Kalulu hak verircesine başını eğdi. Ama önce duvarın tepesine çıkalım. Görmen gereken çok şey var daha. Tepeye tırmanacak bir yol bulmak için geldikleri yoldan epeyce geri gittiler. Sonra tekrar kızıl taş duvarın dibine döndüler. Kalulu, ben burada bekleyeceğim sizi dedi. Yukarı tırmanmak çok zor. Cam gibi ve neredeyse dikey yükselen kayayı gösterdi. Onu orada bıraktılar ve dikkatlice yukarı tırmanmaya başladılar. Bazı yerlerde emekleyerek çıkmaları gerekti. Ama sonunda kızıl taşların yuvarlak zirvesinde ayağa kalktılar. Bulundukları yerden göle baktılar. Tayita suyun üstünde oynaşan güneş ışıklarından kamaşan gözlerini kıstı. Yakınında birkaç tane adacık vardı. Ama onların ötesinde kara olduğuna dair en küçük bir belirti göremedi. Dönüp geldikleri yola baktı. Cücenin daha da kısalmış figürü çok aşağılarda kalmıştı. Kalulu da gözünü yukarı dikmiş ona bakıyordu. Tayita aşağıya, "Hiç gölün karşı kıyısına geçmeyi deneyen oldu mu?" diye sordu. "Karşı kıyı diye bir şey yok," diye bağırdı Kalulu. "Orada sadece boşluk var." Suyun yüzeyi duvarı ayaklarının sadece 4-5 yarım kol boyu altından kucaklıyordu. Tayita tekrar nehir yatağına baktı ve duvarın iki yanındaki yükseklik farkını hesapladı. Suyun 40-50 yarım kol dibine iniyor. Gölün sınırsızmış gibi uzanan yüzeyini ifade eden bir hareket yaptı. Bu duvar olmasa bütün bu sular şelaleden Nil'e dökülecek ve Mısır'a kadar akacaktı. Yurdumuzun böyle bir çıkmaza sürüklenmesi inanılır gibi değil. Meren, "Etraftaki ülkeleri tarayıp kölelere el koyalım ve çalışsınlar diye buraya getirelim," diye önerdi. "Ne iş yapacaklar?" diye sordu Tayita. "Bu seti yıkarız ve Nil sularının bir kez daha Mısır'a kadar akmasını sağlarız." Tayita gülümsedi ve sandaletli ayağıyla taş duvara dokundu. Kalulu bu duvarın ne kadar sert ve çetin olduğunu anlattı. "Şuna bir baksana Meren. Giza'nın üst üste konmuş 3 piramidinden bile ne kadar büyük. Afrika'daki bütün adamları esir edip önümüzdeki 100 yıl boyunca çalıştırsam bile küçücük bir parçasını dahi yerinden oynatabileceklerinden kuşkuluyum. O tuhaf adamın bu konudaki sözlerine inanmamalıyız. Ben adamlarımı getirip ateş ve bronzla deneyeceğim. Hem unutma büyücü, o piramitleri öyle dikmeyi başaran bilgi aynen yıkmayı da sağlar. Dünyanın en gelişmiş kültürüne sahip olan Mısırlıların bunu yapmaması için bir sebep göremiyorum." "İleri sürdüğün görüşlerde biraz haklısın Meren," dedi Tayita. Sonra duvarın karşı ucunda bir şey dikkatini çekti. Kaşları çatıldı. "O uçurumdan bize bakan bir bina mı?" "Bu soruyu Kalulu'ya soracağım." Kaygan yüzeyden aşağı indiler. Cüce tahtrevanında oturmuş korumalarıyla birlikte bekliyordu. Tayita harabeyi gösterince canlı bir şekilde başını salladı. "Haklısın büyücü. O insanlar tarafından yapılmış bir tapınak. Kabilen onu taştan yapmadı değil mi?" "Hayır, orayı yabancılar yaptı." "Kimdi o yabancılar? Ne zaman yaptılar bunu?" "İlk taşları diktiklerinden bu yana hemen hemen tam 15 yıl geçti." Tayita, "Ne tür adamlardı bunlar?" dedi. Kalulu cevap vermeden önce biraz duraksadı. "Siyah adamlar değildi. Sana ve yanındaki adamlara benziyorlardı. Senin dilinden konuşuyor, senin gibi giyiniyorlardı. Silahları aynı sizinkiler gibiydi." Tayita sersemlemiş bir şekilde ona baktı ve bir süre konuşamadı. Sonunda, "Yani onlar Mısırlıydı." "Bu mümkün görünmüyor," dedi. "Mısır'dan geldiklerine emin misin?" "Hangi ülkeden geldiğinizi hiç bilmiyorum. Ben büyük bataklıklara kadar bile gitmedim. Kesin olarak bir şey diyemem ama bana da onlar senin ırkındanmış gibi geliyor." "Hiç konuştun mu onlarla?" "Hayır," dedi Kalulu alıngan bir tavırla. "Ketum adamlardı ve kimseyle konuşmuyorlardı." "Kaç kişiydiler ve şimdi neredeler?" diye sordu Tayita. Dikkatle küçük adamın gözünün içine bakıyormuş gibiydi ama Fen onun aurasını okuduğunu biliyordu. 30'dan çok 50'den azdı sayıları. Geldikleri gibi esrarengiz bir şekilde kayboldular. Yani nehre kızıl taşlar setini yerleştirdikten sonra mı kayboldular? Aynı zamandaydı büyücü. Çok garip, dedi Tayita. Tapınakta şimdi kim kalıyor? Bomboş büyücü, dedi Kalulu. Zaten 100 fersahlık mesafede her yer bomboş. Kabilen ve bütün diğerleri bu garip olaylar üzerine dehşet içinde kaçtı. Ben bile bataklıkta bir sığınağa gittim. Buraya ilk kez dönüyorum ve itiraf edeyim ki senin koruman olmasa bunu asla yapmazdım. Tapınağa gitmeliyiz, dedi Tayita. Bize gösterir misin? Ben içine hiç girmedim, dedi Kalulu yumuşak bir sesle. asla da girmem. Sizinle gelmemi istememelisin benden. Niye olmasın Kaluğlu? Orası en büyük kötülük yuvası. Hepimize felaket getiren gücün kaynağı. Çekinmeni anlıyorum. Bunlar derin meseleler ve hafife alınmaması gerekir. Sen Meren'le geri dön. Ben yalnız gideceğim. Sonra Meren'e dönerek, kampın güvenliği için hiçbir şeyden kaçınma. Korumayı artır ve muhafızlar koy. Bu işleri bitirince kızıl taşların sağlamlığını denemek üzere buraya döneriz dedi. Karanlık çökmeden kampa dönmen için sana yalvarıyorum büyücü. Meren endişeden sararmış görünüyordu. Güneş batınca dönmezsen seni aramaya gelirim. Korumalar tahterevanı kaldırıp Meren'in peşine düşerken Tayita Fen'e döndü. Meren'le git. Acele et de yetiş ona. Fen kollarını arkasına kavuşturup bütün heybetiyle dikildi, dudakları inatçı bir tavırla mühürlenmişti. Tayita onun bu halini iyi biliyordu. Hiçbir büyü seni burada bırakıp gitmemi sağlayamaz. Böyle somurtunca hiç güzel olmuyorsun diye uyardı Tayita. Ne kadar çirkinleşebileceğimi hayal dahi edemezsin dedi Fen. Benden kaçmaya çalış da göstereyim. Tehditlerin çok korkuttu beni. Tayita gülümsemesini güçlükle bastırdı. O zaman yanımdan ayrılma ve karşılaşacağımız ilk kötülük işaretinde korunma halkasını oluşturmaya hazır ol. Yara çıkan bir patika buldular. Tapınağa varınca taş işçiliğinin çok güzel olduğu dikkatlerini çekti. Bütün binaya düzgün kesilmiş kerestelerden çatı yapılmış, onun üzerine de yer yer çökmüş nehir sazları döşenmişti. Ağır ağır duvarların etrafını dolandılar. Tapınak yaklaşık 50 adım çapında daire şeklinde bir temele oturuyordu. Eşit aralıklarla seçilen 5 ayrı noktada duvarların arasına dikitler yerleştirilmişti. Tayita Fen'e yavaşça "Kara büyücülerin 5 kölesi pentagramı" dedi. Tekrar tapınağın giriş kapısına geldiler. Çift kanatlı kapının pervazlarına özel işaretler kazınmıştı. Fen, "Onları okuyabiliyor musun?" diye sordu. Tayita, "Hayır" diye itiraf etti. Tümüyle yabancı. Sonra bir korku belirtisi var mı diye kızın gözlerine baktı. "Benimle içeri gelecek misin?" Fen cevap olarak elinden tuttu. "Hadi korunma halkasını oluşturalım" dedi. İkisi birlikte daire şeklindeki dış revağa adım attılar. Yere düz gri taşlar döşenmişti ve çatıdaki deliklerden güneş ışığı huzmeleri süzülüyordu. İç duvarda bir giriş yoktu. Yan yana kıvrılan revağı izlediler. Her dikitin hizasına geldiklerinde pentagramın uçlarının ayaklarının altındaki beyaz mermerde olduğunu görüyorlardı. Her ucun içinde başka bir esrarengi sembol, bir yılan, bir mısır haçı, uçan bir akbaba, tünemiş bir akbaba ve son olarak da bir çakal vardı. Tavandan düşmüş sazları görünce üstünden atladılar ve bir tıslama sesi duydular. Sonra ayaklarının altında şiddetli bir hışırtı oldu. Tayita bir kolunu Fen'in beline dolayıp onu yukarı kaldırdı. Arkalarındaki sazların arasından başı kukuletalı siyah bir mısır kobrası çıktı. Küçük mermer gibi siyah gözlerini onlara dikmişti. Uzun dili kıvranıyor ve havada onların kokusunu arıyordu. Tayita Fen'i yere bırakıp asasını kaldırdı ve yılanın kafasına uzattı. "Korkma" dedi. "Bu hayalet değil, gerçek bir hayvan." Sonra asayı iki yana sallamaya başladı ve kobra da o harekete uydu. Sonunda uykusu geldi, kukuletasının içindeki hava boşaldı ve tekrar sazların arasına çekildi. Tayita Fen'i uzaklaştırdı. Sonunda süslü bir geçidin önünde durdular. Tayita, "Karşıt giriş" diye açıkladı. "Dış girişin tamamen aksi yönünde. Yabancı etkilerin iç mabede giriş çıkışını engelliyor." Karşılarındaki giriş taç yapraklı bir çiçek biçimindeydi. Pervazları cilalı fil dişi parçaları, malakit ve kaplan gözüyle kaplıydı. Kapalı olan kanatlar verniklenmiş timsah derisiyle kaplanmıştı. Tayita bütün gücüyle kapıya yüklenmek için asasından destek aldı. Bronz menteşeler gıcırdadı ve kapı ardına dek açıldı. İçerisi sadece çatıdan süzülen bir güneş ışığı huzmesiyle aydınlanıyordu. Huzme, mabedin zemininde bir renk cümbüşü yaratmıştı. Yer özenle tasarlanmış bir pentagramla süslüydü. Mermer parçaları ve yarı değerli taşlar kullanılarak yapılmıştı. Tayita, pembe kuvarsı, kaya kristalini, berilyumu ve turmalini tanıdı. İçlik çok iyiydi. Desenin ortasındaki parçalar öyle iyi yerleştirilmiş ve cilalanmıştı ki yekpare gibi görünüyordu. Işıklar saçan tek parçalık fil dişi bir kaplama gibiydi. 33. ayrımın sonu sayfa 269, devamı 34. ayrımda.